Doğru Türkçe, etkili iletişim. Hazırlayan ve sunan Dilek Beyhan Günalp. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir dil birliği içerisinde kurduğumuz cümleler, bilgimizi, değer yargılarımızı, hayatımızı, hayallerimizi ve geleceğimizi anlatır. Cümleler içerisindeki sözcükler de bütün bunları anlatmamıza yardımcı olan anlamlı birimlerdir. Anlamın karşı tarafa doğru kavratılabilmesi ve etkili bir iletişim kurulabilmesi için de bu sözcükleri doğru yer ve zamanda kullanmalıyız. Bu nedenle sözcüklerin anlamını ve kullanıldığı yerleri iyi bilmemiz gerekir. Anlam bilim, dildeki sözcükleri anlam bakımından ele alır. Sözcüklerin ses yapılarıyla o sözcüklerin ifade ettiği kavramlar, olgular arasındaki ilişkiyi inceler. Yani dildeki seslerle düşünce yapısı arasındaki ilişkileri inceleyen dil bilim dalıdır. Anlam bilim geniş bir daldır. Biz şimdilik yalnızca anlam üzerinde duracağız. Dil bilimciler arasında gündelik konuşmamızdan sanat eserlerine kadar her konuda sözü edilen anlamın niteliği üzerinde bir anlaşma ve anlamın tanımı konusunda bir ortak görüş hala oluşmamıştır. Bizce anlam, basit anlatımla, sözcüğün aklımıza getirdiği ilk şeydir. İlk akla gelen olgu, kavram, kişi, nesne gibi. Sözcükler yalnızca bir kavramın adı değildir. Sadece bir olguyu anlatan öbekler de değildir. Sözcük, üç değişik unsuru kapsar ve iletir. Kavram, yan anlam ve duygu değeri. Örneğin, göz sözcüğü canlılardaki görme organını belirtir. Fakat gözden geçirmek deyişinde dikkatle bakmak, incelemek anlamlarını da verir. Ayrıca tutum belirten kullanımı da vardır. Gözden çıkarmak, gözden düşmek gibi. Cansız varlıklardaysa bölme, delik anlamlarında kullanılabilir. Örneğin, çekmecenin gözü bölmesi, iğnenin gözü boş deliği. Unutmamamız gerekir ki, gözden düşmek, göze batmak, göz boyamak, göz doldurmak gibi kullanımlar deyim kategorisine girer. Başlangıçta göz sözcüğünden yararlanılmış, sonuçta anlatılan kavram bildiğimiz göz kavramından tamamen uzaklaşmıştır. Bu nedenle bir sözcüğün anlamı ancak yanında kullanılan diğer sözcüklerle oluşan birleşmeler sonucunda tam olarak anlaşılabilir. Dil bilimci Saussure'e göre ögenin tek başına anlamı yoktur. Bir öge ancak karşıtı varsa anlam kazanır. İki ögenin anlam kazanması için ortak yanları, yani aynı konuda olmaları ve karşıt yanları olması gerekir. İki ögenin yapılarının dayandığı temele, anlam ekseni adını veren yazara göre, örneğin büyük ve küçük sözcükleri ölçü ekseninde birlikte anlam bulurlar. Aynı yazara göre, lacivert ve mavi sözcük çifti de rengin koyu ya da açık olması ölçütünde anlam bulurlar. Sözcükler kavram iletmek için oluştuğuna göre, sözcükteki ses ve düşünce yönü birbirinden ayrılmadığına göre, anlam konusunda sözcüğü, sözcükleri temel almak ve anlamları sözcüğe, sözcüklere göre açıklamak en doğru yöntemdir. Zihinde bir kavram uyandığında aynı anda aklımıza bir sözcük gelir. Karşıdan bir sözcük duyulduğunda da zihnimizde bir kavram oluşur. Ancak sözcüklerin çoğu birden çok anlam içerir. buna çok anlamlılık denir. Örneğin burun sözcüğünün temel anlamı koku alma organı, yan anlamı karanın denize doğru uzayan parçası ve duygu anlamı ise büyüklenme, böbürlenmedir. Burnu büyük, burnu havalarda gibi. Sevgili dinleyenlerimiz, çok anlamlılık konusuna bir örnek daha verelim. Kiremit sözcüğünün Türkçedeki temel anlamı şudur. Ev çatısını örtmeye yarayan pişirilmiş balçık. Fakat balçıktan yapılmış evlerle dolu bir köyde yaşayan kişiyle büyük kentte doğmuş, apartmanda yaşamış kişinin bu sözcüğü duyduklarında zihinlerinde oluşan tasavvur farklı olabileceği gibi, kiremit üreten bir fabrikada çalışan kişinin duygusal tasavvuru daha da farklı olacaktır. Tasavvuru, yani zihinde canlandırmayı ikiye ayırabiliriz. Genel tasavvur ve özel tasavvur. Topluma, o dil birliğinin tamamına ait olana genel tasavvur denir. Özel tasavvursa kişiye özgüdür. Bütün bunlar sözcüklerin yeni yan anlamlar kazanmasında rol oynar. Sözcüklerde yan anlamdan başka bir de duygu anlamı olduğunu söyleyen yazarlar bizce çok haklıdır. Duygu değeri, sözcüklerin çoğunda temel anlam dışında kişilerde uyandırdığı değişik duyguları anlatır. Sözcüğün duygu anlamı, kişilerin öğrenim derecesine, mesleğe, kişinin yaşlı ya da genç oluşuna, uzun süredir içinde bulunulan ortama ve kişinin doğasına göre değiştiği için ölçülmesi ve kesin kurallar koyulması bugün için olanaksızdır. Sözcüklerin genelde çok anlamlı olmasının etkileri günlük yaşamda duygu anlamı farklarından da önce gelir. Örneğin, çok anlamlı ve eş adlı olan yüz sözcüğünü ele alalım. Yüze asık dediğimiz zaman dinleyicinin aklında surat anlamı belirir. Yüzden fazla dersek duyan kişinin aklında rakam ve çokluk kavramları belirir. Şimdi de çok anlamlı sözcüklerden olan kahveyi ele alalım. O kahvede Brezilya kahvesinden yapılmış mis gibi kahve içtik cümlesinde kullanılan üç farklı kahve sözcüğü sırasıyla şu anlamları verir. O kahvede sözcükleri kahvehaneyi, Brezilya kahvesinden sözcükleri ürünü, mis gibi kahve içtik sözcükleri ise pişmiş kahveyi anlatır. Bunların anlamları ve farkları ancak cümle bittiğinde anlaşılır. Bir dilde anlam, bağlamla ilişkilidir. Herhangi bir sözcüğün başka sözcüklerle oluşturduğu bütündür. Bir sözcük ancak belli bir bağlam içinde değer kazanır. Haftaya dilimiz Türkçe'ye dair bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Sorularınızı dogrutürkçe@trt.net.tr adresine bekliyoruz. Geçmiş programlara TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu podcast sayfasından ulaşabilirsiniz. Esen kalın sevgili dinleyenlerimiz. Doğru Türkçe, etkili iletişim. Hazırlayan ve sunan Dilek Beyhan Günalp.